أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة أتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الصلاة والسلام dinliyoruz. Bizi ona ulaştıranlardan Allah razı olsun diyoruz. Cennette beraber olmak ümidiyle kulak veriyoruz. İmam Kudai'nin Müsned-ü Şihab'ından 29. hadis. Ahsin civara men cavarake tekün müslimen. Çevrendeki komşularına iyi davran ki Müslüman olasın. Çevrendeki komşuların, senin seçtiğin ama seçemediğin, sen dedin diye orada oturan değil ama sen istediğin için orada oturduğun, istesen de gidemediğin, mecburen hayatı beraber yaşamak zorunda olduğun insanlar, iyi davran. İhsan et onlara. Dünyada ve ahirette ihsan makamında olmaları için uğraş. Sen onların huzurunda ama Allah huzurunda olma bilinciyle beraber ol onlarla. Sanki hep Allah'ın huzurundasın, bunu unutma. Öyle değil mi zaten? Komşularınla birlikteyken Allah da seninle beraberdir. Bu bilinçle onlarla birlikte ol, iyi davran. İhsan et onlara, yani ikram et onlara. Onlara hasene lütfet, onların cennete gitmesi için bir hayat adına onlara yardımcı ol, onlarla beraber ol. İşte o zaman tekün müslimen, Müslüman olasın. İster misiniz? Kuralı anlatabildik mi, anlayabildik mi? Müslüman olmanın şartlarından biri de buymuş. Yoksa yeniden mi yazılsa kimi şeyler? Hayır, bunlar baştan beri vardı. Yani hani İslam'ın şartları diye yeni bir dizi hazırlasak, onlardan biri de komşuya iyi davranmak, ihsan etmek olacaktı öyle mi? Ama bu zaten var ki. O hani eski tabirle söylersek savun, salat, hac, zekat, kelime-i şehadet diye çocuklar ezberlesinler de sonra anlamını anlasınlar diye öğretilen ama yıllar geçtiği halde 40'ında, 50'sinde, 60'ında ne olduğunu hala bilemedikleri şartlar vardı ya. Kelime-i şehadet getirmek, nereden getirecekseniz, nereye koyacaksanız, namaz kılmak, bir şeyleri kılacaksınız, neredeyse kıracaksınız gibi sanki, orucu tutmak, tutup bir ucundan koyacaksınız kenara galiba gibi, biraz da yanlış anlamalara müsait bir çözüm adına insanlar hala bekliyorlar diyorsanız, o ayrı bir konu. Ama İslam'ın şartları evet beştir, İslam'ın yapılanma şartlarıdır onlar. İslam onlarla yapısını tamamlar. Onlar olmazsa İslam olmaz. Birisi şehadettir. Can verme pahasına, şehit olma adına şahit olduğunun beyanıdır. İşte ben varım, bana bakın ve anlayın, Allah'tan başka hayatımıza karışacak yetkili varlık yoktur. Bu prensibin görüntüsü benim demektir, evet. Ama bunu Allah benim hayatıma bedensel programla ama bireysel hayatla karışır. Ben bunu namazla ortaya koyuyorum. Bakın işte namazım vardır diyeceksiniz bir bölüm olarak. Yani bedeninize Allah karışır anlamına namaz kılıyordunuz. Bireysel yaşantınızı Allah belirler, namaz kılıyordunuz. Fakat bir de zekat vardı. Yani toplumsal planda Allah'ın size karıştığının beyanı idiydi. Mali hayatınıza karışma yanında toplumsal yaşantınızı da Allah düzenlerdi. İşte söyleyin, komşularla beraberliğiniz bunun içine girmez mi zaten? Hatta komşulara yapacağınız şeyleri namaz ve zekat anlatırken onlara yapmayacağınız şeyler de vardı. Eziyet etmeyecektiniz, kötü davranmayacaktınız, onun cehenneme gidişine göz yummayacaktınız. Ama zaten oruç da bunların ifadesi değil miydi? Yapmayacağınız şeylerin özü ve özetini anlatmaz mıydı oruç? İşte bu anlamda Müslüman olmanın şartlarından biridir bu. Çocuk ruhuyla belki soru vermiştim bana namazı öğreten hocama. İyi ama dedim, yani söyleyin, Siz namazın şartları olarak bize secde emrettiniz. Ben secdeye gidiyorum ama bir Müslüman namaz kılarken secdede ayaklarını havaya kaldırsa, şöyle dört parmak olabilir, bir ayak olabilir, kaldırsa yukarıya doğru, onun secdesi, yani onun namazı olmaz diyorsunuz. Ne demek o? Adam gitti ya toprağa, indirdi ya başını, koydu ya alnını secdeye. Öyle değilmiş meğer. Ben henüz kavramamışım galiba. Alnını değdirmek yetmezmiş. Burnuyla beraber olacakmış. Elinin birini beline koymayacak, ötekini havaya kaldırmayacakmış. Dizlerini yerde tutacak ama ikisi birden yerde olacakmış. Ve de ayaklar değecekmiş yere, parmak uçlarıyla birlik. İşte öyle olunca secdenin ne anlama geldiğini bilmeden kafa yerde oldu mu, hatta alın değil saçlar değdi mi yeter zannedermişiz. İşte onun gibi Müslüman olmanın şartlarından biri, evet, çevredeki komşulara iyi davranmakmış. Nasıldı iyi davranmak? Bilmem ki mi diyorsunuz, anlayamadınız mı? Ya da kafanıza göre takılmaya yetki mi buldunuz? O sizin sorunuz ama ben şöyle anlasak diyorum. Yani çevremdeki komşulara iyi davranmayı ben bunu söyleyene sorsam diyorum. En güzeli böyle değil mi? Söyleyene sormak. Yani ya Rabbi, ya Resulallah, ben Müslüman olmak istiyorum. Sen demişsin ki öğrendim, İmam Kudai bana haber verdi. Sen demişsin ki çevrendeki komşularına iyi davran ki Müslüman olasın. İnan ki vallahi ben iyi davranmak istiyorum. Ne yaparsam iyi davranırım? Her gün bir camlarını kırsam mı? Gece rahatsız etsem mi? Gündüz su döksem mi ellerine, ayaklarına? Yani belki de oruca uyandırsam, namaza uyandırsam mı demek istedim belki ama ne dediysem işte, bütün bunları yapınca mı iyi davranmış olurum? O bana söyleyecektir komşunun komşuna nasıl iyi davranması gerektiğini. O zaman ben Müslüman olacağım. O zaman ben iyi bir Müslüman olacağım elbette. Komşuya iyi davranma modeli. Zaten bu sistem, galiba bu kural bütün hayatı kapsamalı bence. Yani ne yapılacağını emredene soru vermek, onu bize verene soru vermek. Yani mesela malınızı nereden kazanacağınızı sorun Allah'a ama nereye harcayacağınızı da soru verin. Ne kadar kolay olur değil mi? O zaman hesabınız da kolay olur tabii, bu arada onu da hatırlayalım. Yani ya Rabbi sen bana mal verdin, nereye harcayacağımı sana sormaya geldim. Sonra ya Rabbi sen dedin, ben oraya harcadım, yanlış anlamışım, affet desek bir sevap, doğru anlamışız mükafat ver iki sevap zaten, biliyor musunuz? Öyleyse çevremizdeki komşulara iyi davranmayı da İslam'dan öğrenip yaparsak biz iyi bir Müslüman oluyoruz. İsterseniz isteyenlere duyurulur, hani ilgililere ilan olunur gibi sanki, değil mi? 30. haber. Ahsenul hedyi hedyül enbiya. Ahsenul hedyi hedyül enbiya. Yolun, yordamın, gidişatın en güzeli peygamberlerin yoludur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz konuşmaya başlarken, bir hutbeye, bir hitabeye başlarken de benzer söz söylerdi. Yani yolların en güzeli, hidayetin en güzeli hedyü Muhammed olarak tarif ederdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama burada daha genel bir ifadesi var onun. O gönüller sultanı, rehberimiz, örneğimiz, önderimiz Muhammed aleyhisselamın. Ahsenul hedyi, hedyin, yolun, yol tarifinin, yol göstermenin, gidişin, gidişatın, planın, programın en güzeli hedyül enbiya, peygamberlerin yoludur. Onlara benzediniz mi tamam, doğru cennete gidersiniz. Cennete gidecek yolların en güzeli. Peki peygamberlerin yolundan başka da cennete gidecek yol var mı? Olmaz öyle. Ama sadece onlar gibi yapmak yerine onların izin verdiği gibi yapmaksa evet, o da mümkün. Ama en güzeli peygamberlerin yoludur elbette. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz neler yediyse aynısını yesek, nelere bindiyse aynısına binsek, nerelerden yürüdüyse aynı yerden yürüsek, ama nerelere gönderdiyse aynı yere gitsek, nerelerde dur dediyse orada dursak, nerelerde durmuşsa orada dursak, nerelerde durma dediyse oralarda durmasak, kendisinin durmadığı yere de varmasak, işte en güzel yaşantı bu değil mi? Elbette en güzel yaşantı budur. Yolun, yordamın, gidişatın en güzeli peygamberlerin yoludur. Peygamberler. Mesela Adem aleyhisselamı düşünün. Sıkıntınız mı var? Yanlış yaptınız değil mi? Fark ettiniz. Yani size cennetten çıkmanızı sağlayacak, tabi kelimenin ters anlamıyla, sizi cennetten kovduracak bir amel yaptınız. Pişman oldunuz, eyvah dediniz, eyvahlar dediniz ama ne yapsanız da Allah affetse diye öyle döktünüz, öyle düşündünüz, kara kara sarı sarı oldunuz. Söyleyin, Adem aleyhisselam yok mu örnek olarak size? Onun yolu en güzel yol değil mi? Onun gidişatı, onun programı, onun planı en güzel değil mi? Tevbe mi derdiniz, pişman mı oluyorsunuz? İşte Adem aleyhisselam o gibi oluverin, hepsi o kadar. Yani ona benzeyin, onun dediği gibi olmaya çalışın, o zaman en güzelini bulursunuz. Başka? Mesela, dayanacak, direneceksiniz. Devam edeceksiniz ya da bırakacak, bıkacaksınız, sabırlı ya da sabırsız olacaksınız, ne yapsanız şaşırdınız, bir gün, iki gün değil, 9 gün, 10 gün değil, 95 sene, 100 sene değil, 950 sene uğraşan bir peygamberiniz var karşınızda, yanı başınızda, huzurundasınız, ondan öğreneceksiniz, öğreniverin, sabrın ne anlama geldiğini size Nuh aleyhisselam anlatsın, yolun en güzeli. Yordamın en güzeli, planın, projenin, programın en güzeli, gidişatın, hayatın, programının en güzeli, evet en güzeli peygamberlerin yolu olduğuna göre, yani Nuh aleyhisselam bunun en güzelinin örneği değil mi bize? İçinde bulunduğunuz toplumsal yapı, akla hayale gelmedik plan ve projelerle cennete doğru gittiğini hesaplıyor. Şaşırdınız, cennete ancak Allah'ın dediği, peygamberlerin tarifine göre gidilirdi. Ama bu insanlar cennete doğru gidiyorlar. Üstelik bağırarak, ciddiler, kendilerinden eminler, cennete doğru ama sadece cennete doğru gidiyorlar ama sizin bildiğiniz gibi değil. Bir de baktınız ki, meğer dünyayı cennet yapmaya gidiyorlarmış. Ya da belki dünyaya getireceklermiş cenneti de ona gidiyorlarmış. Ama hepsini dünyada yaşayacaklarmış, dünyalarını cennet edeceklermiş. Şeddat'ın cennetlerini demek istiyorum biraz da. Yani Hud aleyhisselamın gönderildiği Ağat kavminin mantığını, cennetini anlatıyorum. Ne yapacaksınız? Yolun, yordamın, gidişatın, plan projenin, hayat planının, evet yaşantının en güzeli peygamberlerin yoluydu ya, işte siz de Hud aleyhisselam gibi davranacaksınız. O zaman o Hud kavmi, o Ad kavmi, o Hud aleyhisselamın kavmine karşı peygamber nasıl davrandıysa, siz de çevrenize bakın, şehrinizin bir bölümü öyledir, onlara karşı Hud aleyhisselamı örnek alacak, dünyayı cennetleştirmeye çalışanlara karşı, cenneti dünyaya taşıma savaşında olanlara karşı, siz de onların yaptığını, o peygamberin yaptığını yapacaksınız, o zaman en güzel yoldasınız, doğru cennete. Veya, İçinde bulunduğunuz toplumsal yapı, öyle inançlı, öyle inatkar, öyle sabırlı, öyle dirençli ki, dünyadan gitmeyeceğine yemin billah ediyor sanki, kesinlikle dünyada ebedi kalacak. Şehirleşmesinde bunu görebiliyorsunuz. Dükkan tezgah mantığında bu apaçık, evinde, yapısında, yapılanmasında, açık ve net dünyaya kazık çakacağını bilen bir toplum var karşınızda. İçindesiniz hatta, yani yanı başınızda yaşayan bir toplum bunlar. Evet, yani ebedi kalacağını zannediyorlar. Muhkem binalar yapıyorlar ovalara ama dağları yontup evler yapıyorlar yıkılmasın diye. Öyle ya onlara göre aptal Nuh kavmi. Bir sel felaketine dayanamayan evler yapıvermişler. Oysa bunlar sapasağlam dağları yontup ev yapacaklardı. İşte onlara karşı gelsin ya da dayanıklığı sürsün diye, yıkılmasın diye, dünyadan silip süpürmesin bunları diye. Başka? Ya da Ad kavmi, çok da sapasağlam bina yapamamışlar onlar. Bir rüzgara dayanamamış, öylesi öyle sağlam binalar yapsınlar ki ovalara, rüzgar mı? Tümü birden, topu birden gelsin, hepsini birden savabilecek muhkem binalar yaptıklarını iddia etmişlerdi. Ama işte Salih aleyhisselam onlara karşı ne yapacağını biliyordu. Evet biz de yolun, yordamın, gidişin, gidişatın, hayatın, planın, projenin, programın en güzelini peygamberlerin yolu biliyor. Böyle bir toplumsal yapıya karşı Salih aleyhisselamı örnek alıyoruz. Peki ya Medyen'e ne dersiniz? Kardeşleri Eke ile birlikte nasıl da ekonomik plan ve projeyle hayatlarını doldurmuşlar? ekonomik dünyayı yaşıyorlar. Her şey ekonomi. Her şey ona. Hatta eskiden şöyle bir tekerleme okurdu öğrenciler Arapçayı yeni öğrenmeye başlayınca. Küllü şeyin yetevakkafu ila mangır ve illa tangır tungur. Ne oldu o zaman? Tangır tungur gidiyor. Yani her şey paraya bağlı. Değilse yok, aslı esamesi olmaz o işlerin denirdi bu işe. Tabii o ekonomik mantığa göre öyle aslında. Her şey paraya bağlı olur mu? İşte Medyenler öyleydiler. Eykeller öyleydi. Hep dükkandı, dertleri tezgahtı, paraydı, maldı, mülktü, ekonomik kaygı ve kavgaydı, ticaret hayatların tümünü kuşatmıştı. Başka hiçbir şeyleri yoktu sanki. Sonunda onların da adam olmaları gerekirmiş meğer diye. Onu anlıyoruz. Şuayb aleyhisselam var karşılarında. O gibi olursak biz de onlarla baş edecektik. Hatta peygamberlerin nice farklı özelliklerinden birini sergileyen Şuayb aleyhisselam onlara, onlar helak oluncaya kadar anlatmaya devam etti. Zaten kabul edenler kurtulacak, diğerleri helak olacaktı. Peki ya cinsel ahlaksızlıkta Lut kavmini hatırlayalım? Ya da toplumdaki salih insanları putlaştırmada, inadına, ısrarla, hainliğe ve kafirliğe devam etmede Nuh kavminin sanki bir devamcısı gibi, ekonomik ahlaksızlıktaki Medyen ve Eyke'nin devamcısı gibi, sanki dünyada ebedi kalacağını zanneden Salih aleyhisselamın kavmi Semud'un devamcısı gibi, sanki dünyada cenneti arayan Ad kavminin devamcısı gibi, sanki diğerlerinin bir benzeri, bir kardeşleri gibi Lut aleyhisselamın kavmi de bir başka alanda sapmaya, sapıtmaya devam ediyordu. Biz o tür bir yapılanmanın karşısında Hazreti Lut'u örnek alacaktık ya, çünkü yolun, yordamın, gidişatın en güzeli peygamberlerin yoluydu. Bu hadis bana olayın bir başka veçhesini hatırlatıyor. Elbette doğrusunu Allah ve Resulü bilir. Kur'an-ı Kerim bize peygamberlerin her birinin peygamber olmak açısından birbirinin aynısı, dengi, eşi, benzeri olduğunu söylüyor. Hatta mümine düşen o ki hepsine aynen inanacak. La nüferriku beyne ahadim min rusulih diyecektir. Peygamber mi? Tamam. Birinin birinden ayırt edilmesi mümkün değil. Hepsi peygamber. Hatta birini inkar, tümünü inkar demektir. Çünkü Allah Nuh kavmi için onlar elçileri, peygamberleri, rasulleri yalanladılar. Diyor ki Hazreti Nuh'un kavmine Hazreti Nuh'tan başka peygamber gelmemişti oysa. Neydi onların peygamberleri yalan saymaları? Peygamberlik müessesesine inkarcı gözüyle bakan insanlar hangi peygamberi kabul etmişlerdi ki? Hepsini baştan reddetmiş oluyorlardı. İşte ondan dolayı aslında bütün peygamberler peygamber olmak açısından birbirinin dengidir. Ama tilker rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, birbirinden farklı özelliklerle yaratılmış, farklı özelliklerle gönderilmiştir peygamberler. Mesela bu ayetin devamında öğrendiğimiz Musa aleyhisselamın farkı diğer peygamberlerde görülmeyen özel bir farktır. Minhum men kellemallah, yani Allah'la dünya platformunda, dünya planında konuşan bir peygamber olarak Hazreti Musa diğerlerinden farklıdır elbette. İşte mesela Şuayb aleyhisselam da Hatibul Enbiya olarak diğerlerinden farklıdır. Aktif sabrın özel örneği olarak Nuh aleyhisselam, ama belki de bir pasif sabır diyebileceğimiz böyle farklı bir sabrın özel örneği olarak da Eyüp aleyhisselam bize farklı gelmektedir. Davut ve Süleyman aleyhisselamlar bir ayrı açıdan, ama Zekeriya ve Yahya aleyhisselamlar bir başka açıdan, evet Yakup ve Yusuf bir başka açıdan örnektir. Ama mesela söyleyin, İbrahim aleyhisselamın örnekliği aleyhissalatü vesselam dışında hangi peygamberde vardır? Zaten aleyhissalatü vesselam bütün peygamberlerin örneğini şahsında taşımış ve kıyamete kadar bütün peygamberlerin mesajını, hepsinin ortak noktasını kendi şahsında bütün insanlığa sunmuştur. Oğluyla imtihan edilmek zor gerçekten. İbrahim olmak gerekir. Kesilmek şekliyle tehdit olmak değil, bizzat icra edilme ortamında imtihan edilmek zor gerçekten. İsmail olmak gerekir. Öz oğlunun elinden alınması şeklinde imtihan edilmek zor gerçekten. Yakup olmak gerekir. Kardeşlerin kuyuya atacak kadınların entrikaları, sarayda nice düzenler, düzenbazlıklar ve sen imtihan olmaya devam edeceksin. Zor gerçekten. Yusuf olmak gerekir. Toplumun bütün yalanlamasına rağmen Allah'ın sana verdiği görevi Meryem'i desteklemeyi ve toplumu düzeltmeyi aynen sürdürmek zorundasın. Zor gerçekten. Zekeriya olman gerekir. Daha beşikte konuşacaksın. Her şeye rağmen yalan sayacaklar. Hatta sonunda ilahlaştıracaklar. Zor gerçekten. İsa olman gerekir. Hülasa, hayatın tüm zorluklarını Allah bize özel örnekler sunmuştur peygamberleri. Zaten onlar örnek kullardır. Ve yolun, yordamın, gidişin, gidişatın, hayatın, bütün planın, programın en güzeli elbette peygamberlerin yoludur. Biz de onların yolunda olursak sonumuz cennettir. 31. hadis. İhfazillah yahfazke. İhfazillah tecidhu emamek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Abdullah İbni Abbas tutar omuzundan der ki ya gulam inni uallimuke kelimat. Evladım dinle bak sana bir şeyler öğreteyim. Evet. Başlangıç enteresan. Yavrusuna, çocuğuna, evladına söylüyor. Dinle bak diyor, şefkatle, merhametle bağrına basıp söylüyor. Yani ilgileniyor, sahipleniyor ve söylüyor. İhfazillah, yahfazke. Sen Allah'ın hakkını koru ki o da senin hakkını korusun. İhfazillah, tecidhu emamek. Sen eğer Allah'ın hakkını gözetirsen onu önünde yani yardımında bulursun, sana önünü açar, ne yapacağını gösterir sana. Haydi sen Allah'ı muhafaza et ki, Allah da seni muhafaza etsin. Sen Allah'ı koru ki, Allah da seni korusun. Ben Allah'ın nesini koruyacağım? Bana koru dediklerini. Yani dinini, yani hakkını, yani namusumu, yani iffetimi, yani imanımı, yani ibadetimi, İslam'ımı, ihsanımı koruyacağım. Başka yolu yok ki o ne koru dediyse onları koruyacağım ben. Arkasından hadisin devam eden bölümü, eğer istersen Allah'tan iste, yardıma muhtaçsan Allah'a müracaat et. Çünkü bil ki bütün insanlık, bütün alem, bütün evren, bütün ümmet birlese sana Allah'ın takdirinden öte bir şey yapamayacaktır. Ne Allah'tan ayrı zarar vermeye, ne Allah'a rağmen fayda vermeye hiçbir kimsenin, hiçbir varlığın gücü yetmeyecektir. Artık Allah'ın takdiri kesinleşmiş, kalemler kaldırılmış, defterler dürülmüştür, yazılar kurumuştur, bitti artık o iş diyen bir hadisin bir bölümünü okudum size. İhfazillah, yahfazke, ihfazillah. Tecidhu emamek. Sen Allah'ın hakkını koru ki o da senin hakkını korusun. Eğer Allah'ın hakkını gözetirsen onu önünde yani yardımında bulursun. Kıyamet günü, hesap kitap günü, mahşer günü, Allah kimi insanlara soracakmış. Kulum, hastaydım neden ziyaretime gelmedin? Yani hadisi bilmesek hemen biz de bir Sübhanallah çekeriz değil mi? Sübhanallah. Gerçekten ama ne demek Allah hastaymış haşa. Olur mu öyle şey? Allah hasta olur mu? Bazen dinliyorum, bakıyorum da, duyuyorum da hadisler karşısında böyle yapanlar var. Anlamıyorlar, önünü arkasını bilmiyorlar. Yani ne anlama geldiğini kendileri düşünmüyorlar. Bir başka alemden kendilerince yorum yapmaya çalışıyorlar. Sonra da ne yaptıklarına kendilerinde akılları ermiyor. Öyle ya. Yani mümkün mü? Söyleyin. Bugüne kadar öğrendiğiniz Allah, bugüne kadar bildiğiniz Allah, eğer bu bölümle ilgili hadisleri bilmiyorsanız, yani bu hadisin devamını bilmiyorsanız, hiç Allah hastalandır mı haşa? Ne mümkün? Dalga geçer mi Allah? Haşa ve kella. Peki ama bu neyin nesi? Olsa olsa uydurma hadistir diyeceksiniz öyle mi? Bir saniye lütfen. Az sabredin. Bakın ama devamına. Aynen o kul da, o Allah'ı hastayken ziyaret etmeyen kul da aynı şaşkınlıkla itiraz edecekmiş. Ya Rabbi, Sübhanallah, ne mümkün sen hasta olmak, hayır hasta ama. Yani haşa, itiraza bakın. Ya Rabbi olacak şey mi? Sen hasta olamazsın ve bu dediğin de anlamı yok. Sen bana anlamsız bir soruyla. Hayır efendim, haşa ve kelle, Allah dediyse anlamlıdır. Allah hakimdir, Allah alimdir, Allah adildir. Bakın diyor ki, Sübhanallah. Ya Rabbi sen hasta olamazdın, olmazdın ne demek? Kulum, falan kulum hastaydı, onu ziyaret etmedin, onu ziyaret etseydin beni ziyaret etmiş olacaktın. Estağfirullah, nasıl da yanılmışız. Allah'ın hakkı varmış meğer, nasıl da gerçekleştirmemişiz. açtım, doyurmadın diyecekmiş Allah. Sübhanallah diyecekmiş kimileri. Ama kulum, falan kulum açtı, doyurmadın. Onu doyursaydın beni doyurmuş olacaktın. Evet, Allah dedi diye doyurursak tabii. Öyle değil mi? Yanlış yapıyordu birileri, düzeltmedik. Ama Allah'ın hakkı değil miydi? Ateşe gidiyordu birileri, engellemedik, eteklerinden tutmadık. Cennete doğru gitmiyorlar, duruyorlardı, geri dönüyorlardı. Onları ellerinden tutup cennete doğru götürmedik. Hatta sürüklemedik gerekirse, ama Allah'ın hakkı değil miydi? Komşular adına, insanlar adına, oğlumuz, kızımız, karımız, kocamız adına Allah'ın hakkı yok muydu bizde? Ama hepsinden daha önemli, belki hepsini gerçekleştirecek ama yapmadığımız için de hep orada bir boşluk oluşturduğumuz özel bir yanlışımız var galiba. Kitabına gitmedik Allah'ın, onunla konuşmadık, onu dinlemedik, Ya Rab demedik, söyle dinliyorum, sen benim Rabbimsin, ilahımsın, sen ne dersen ben onu gerçekleştireceğim demedik. Dolayısıyla hep Allah'ın hakkını unuttuk. Oysa Allah'ın hakkını korusaydık, o da bizim hakkımızı koruyacaktı. Ne zaman mı? Yani komşulara karşı mı? İnsanlara karşı mı? Dostlara ve düşmanlara karşı mı? Şeytan ve dostlarına karşı mı hatta? Evet, benim hakkımı Allah koruyunca artık o tam koruyacaktı. Yahfazallah, yahfazke. Sen Allah'ın hakkını koru ki Allah da senin hakkını korusun. İhfazallah tecidhu emamek. Eğer önümüz açılsın istiyorsak, Rabbimizi önümüzde bulmak istiyorsak, O bize yardım etsin diyorsak, O'nun yardımında olmak istiyorsak, O'nun yardımıyla yaşamak istiyorsak, biz Allah'ın hakkını gözetelim, O mutlaka önümüzü açacaktır. Barikatlar mı var önünüzde? Çaresizlik içinde kıvrandığınız bir ortamda mı yaşıyorsunuz? Ne yapacağınız şaşırdınız mı? Ne yapsanız, nerede dursanız, nereye yürüseniz, nereye gidip nereden gelseniz bilemediniz mi? Kapkaranlıkta mı kaldınız? Allah'ın hakkını gözetin. Allah'ın adını dinleyin, Allah'ın adını anlayın, Allah adına iş yapın, ondan sonra korkmayın, Allah önünüzü açacaktır. Ama Allah'ın bizden istediği hak ve hukuk konusunda kendi aklımızla hareket edip, bunun önemi yok, bu daha sonra olsa da olur, buna sıra gelmedi, ama şu ondan önce, ama bu bundan daha önce, ben şunu yapınca bunu yapmasam da olur diye insan Allah'ın hakkını gözetirken kendi kendine mantık ve akıl yürütür de, kendince Allah şundan daha çok razı olmalı ama bundan daha az razı olur galiba derse, o zaman ne olacağını bilemiyorum. 32 Uhbur taklih ve fik bin nasi ruveyda. İç yüzünü araştırırsan küsüp terk edersin. İnsanlara mesafeli yaklaş. Acele etme, yavaş yavaş. İç yüzünü araştırırsan küsüp terk edersin. İnsanlara mesafeli yaklaş. Maalesef ahlakın vahye dayanmadığı toplumsal ortamlarda bunu sık görüyoruz. Israrla insanlar sanki kuyu kazıyorlar, acabalar üretiyorlar, didik didik etmeye çalışıyorlar, ellerine bir şeyler geçiveriyor, onunla hemen bırakıp küsüp terk ediveriyorlar insanları. Hatta Allah korusun ama bir arkadaş tanırım, yani akıl hastanesinde tedavi olacak kadar hastalanmıştı. Nedenmiş derdi? Adıyaman'ın bir bölgesinden, yani şehir adı vermemden kastım, toplumsal farkı düşünesiniz diye. Konya'da okudu, öğretmen oldu ve de Muğla'nın bir bölgesinde öğretmenliğe başladı. Adıyaman nire, Muğla nire. Fark var mı dersiniz? Var gibi galiba. Ben işi espriye bağlayıp diyeyim, birinde deniz var, biri denizi bilmez. İşte hepsi o kadar, tamam, olsun öylece. Ama kimileri böylece ıslak, kimileri sulu. Kimileri pek kuru, hem kupkuru, öyle olunca bir fark yok mu aralarında dersiniz? Elbette fark var. Verilen sözler, kadına bakıştan aileye bakışlar, sofra düzeninden ikram anlayışlar, eve gidebilmeden gidene bakışlar ya da araştırmalar, incelemeler, kazanmalar, harcamalar ya da şımarıklıklar, zenginlikler, fakirlikler o kadar ayrı, o kadar ayrı ki, bölge ki hiçbiri birbirine neredeyse benzemez. Bizim hoca efendi, bizim öğretmen bey bocalamaya başlamış mı? Hani tabir yerindeyse, o vurmuş, öteki de vurmuş, beriki vurmuş, diğeri de vurmuş, sarsıldıkça sarsılmış, ayakta kalacak hali kalmamış derken, ona çatmış, buna çatmış, onu bırakmış, bunu bırakmış, kimi kimsesi kalmamış. En son bir hoca kalmış, bölgenin hocası. Sevilen, sayılan, büyük bilinen, İslam'ın temsilcisi addedilen birisi, bir tek onunla görüşüp konuşuyormuş. Abe mübarek, ha bu hadisi önceden bilseydim de ben sana anlatsaydım, ama bari sen benden önce öğrenseydin ya, iç yüzünü araştırırsan küsüp terk edersin diyor Peygamberimiz, insanlara mesafeli yaklaş, öyle yapmamış. Hatta tüm beldenin, bütün ahalinin ilgi, odak noktalarını bu adamda toplamış ve hep onunla beraber olmuş mu? İçini, dışını bilmiş mi? İç yüzünü araştırmış olmuş mu? Bakmış ki, ne yamuklukları var, ne eğri büğrü tarafları var, ne kötülükleri var, neler çıkmış ortaya. Yıkılmış bizimki, eyvahlar etmiş, ne yapacağını şaşırmış, tutunamamış, sendelenmiş, düşmüş mü? Soluğu akıl hastanesinde almıştı. Sonra kendine geldi, şimdi elhamdülillah iyidir. Yani ama yanlış yapmış değil mi? Yıkılmış, beklentilerini bulamamaktan kaynaklanarak. Peki, neredeyse kayınvalide sıkıntısıyla çatlayıp patlayan, mahvolup kahrolan nice binlerce gelin hanımların derdi bu değil mi? İç yüzünü araştırıyorlar değil mi? Küsüp terk ediyorlar. Yani mesafeli yaklaşmayı bilmiyorlar. Hatta karı koca bile yer yer affetmeyi bilmeliler, görmemeyi bilmeliler değil mi? İdare etmenin bir anlamı bu değil mi zaten? Öğretmenler, öğrenciler, hocalar, talebeler hepsi öyle olmalı değil mi? Ama insan ya karşıdaki, bunu bilmeli aslında insanlar. Öyle didik didik edeceksiniz, her şeyini bileceksiniz, sonra bilmeyin canım. Ama neden görüyorsunuz her şeyi? Sonra neden duyuyorsunuz bazı şeyleri? Duymayacaksınız, görmeyeceksiniz, fark etmeyeceksiniz ve geçinip gideceksiniz. Öyledir zaten. E düşünün ama Allahu Teala onu öylece bildiği halde hala ona ekmek veriyor, su veriyorsa, hala onun kulluk yapmasına imkan veriyor, onun öylece yaptığı ibadet ve itaatı yine de devam etsin diye kabul edeceğini söylüyorsa, size ne oldu da öyle davranıyorsunuz? Ne istiyordunuz? Yani karşıdaki peygamber mi olsun istiyorsunuz? Hadi bulduysanız bana da. Hani adamın birini dünürcü göndereceklermiş. Israr etmişler, tekrar etmişler, ama filan olmaz, öteki de olmaz da filana gidin diye etmeyin demiş. Ama onun da filanı var, falanı var denilince olur mu öyle şey demiş. Yani peki siz nesiniz? Karşı taraf hiç düşünmemiş bunu. Peki ama siz kimsiniz? Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilir. Demişler ki birinde, be İmam Ali, Allah senden razı olsun ama bu ne senden çektiğimiz? Senin zamanında bu ne sıkıntılar böyle? Biz Ebu Bekir dönemini duyuyoruz, biz Ömer dönemini duyuyoruz. Hem ne kadar rahatmış insanlar, hem ne kadar huzurlu. Neden senin zamanında bu böyle? O muhterem, hiç canını sıkmadan, gayet rahat ve olgun vakur demiş ki, iyi ama düşünmediğiniz bir nokta var. Onların yanında biz vardık, benim yanımda siz varsınız. E onu unutmayalım tabii. Siz kimsiniz? Size göre kim olmalı? Hani bir baba çocuğuna gelin almak adına kız evine gidecekmiş de akrabalarına demiş ki, bakın bakın bu oğluma, gel yavrum baksınlar sana, bak bu oğlana gidiyoruz, değilse melek filan zannetmeyin diyormuş. Evet, iç yüzünü araştırırsan küsüp terk edersin, insanlara mesafeli yaklaş. Tabi sen ne kadarsan herkes öyle, sen neysen herkes öyle olduğunu neden bilmiyorsun? Yani benim yanlışlarım A tipi, senin yanlışların farklı tip, öyle olunca seninkini büyütmeme ne gerek var? Sen de yanlışlarla yorulmuş, ben de yanlışları düzeltmekle memur, görevli insanım. Hepimiz öyle, yanlışlarımızı güzelleştirelim. 33. Eddil emanete ila men itemenek ve la tehun men khanek. Allahu Ekber. Hadisin sonunda Allahu Ekber yok ama gerçekten tekbir getirilecek bir anlam. Yani ben öyle anladım ya da. Sana güvenen kimseye güven duygusu ver. Yani güven ona. Ama sana hıyanet edene ise sana hıyanet etme. Belki de bunun tam Türkçe tercümesi şöyle. Eskiden yaşayan yazar çizer takımından biri tarihte demiş ki, yolda giderken bir köpek sana ürdü. Sen de ona ürebilir misin? Sakın köpeklik etme, ürme. Hadi diyelim ki ürdün, bir köpeklik ettin. Peki o ısırsa ne yapacaksın? Hadi sen de onu ye bakalım, öyle mi? Yapamazsın değil mi? Öylesi adamlığı bırakma. Şimdi hadisi tekrar okuyorum. Sana güvenen kimseye sen de güven duygusu ver, sen de ona güven. Ama sana hıyanet edene sen hıyanet etme. Ama o sana hıyanet etti. Olsun, o hain oldu diye sen de hain olman gerekmez ki. Yani sana karşı Müslüman kardeş muamelesi yapana sen de Müslüman kardeş muamelesi yap. Ama sana gavurluk yapana sen de gavurluk yapacak mısın? Hayır, sen yine Müslümanlık yap. Sana zarar verene sen zarar veremezsin diyen bir hadis hatırladınız mı? La darara ve la dırar. Bir Müslümana birisi zarar verdi mi, Müslüman da tutsun ona zarar versin. Hayır, böyle bir yetkisi yok elbette. Ama az önceki Türkçeyi daha çok sevdim. Tekrar edeyim. Bir insan sana Müslümanca davrandı, sen de ona Müslümanca davran. Oldu bu, güzel. Peki o sana kafirce davranırsa, o sana gavurca davranırsa, o sana gavurluk yapıyorsa sen de ona yapacak mısın? Hiç yakışmadı değil mi? Sözümü geri aldım o zaman. Demeyeceğiz, yapmayacağız. Peki Peygamberimizin sözünü tekrar edelim. Eddil emanete ila men temenek. Ve la tehun men hanek. Sana güvenen kimseye güven duygusu ver. Yani güven. Sana hıyanet edene ise sen hıyanet etme. Evet, emaneti eda et, yerine getir. Sana güvendi mi bir kimse? Sen de ona güven duygusu ver. Güzel. Emaneti yerine getir. Sen de ona güven. Sen de onun güvenilecek birisi olduğunu ortaya koy. Ama sana hıyanet mi etti birisi? Hain mi davrandı? E sen o öyle yaptı diye sen ona hıyanet etme. Çünkü Müslümanın şiarıdır. Değişmez prensibi. Yapıp ettiklerinde kendisine nenin, nasıl, neden yapılacağını beyan etmeye tek yetkili Allah'tır. Rabbi ve ilahı Allah'tır. Başkası değil. Ondan dolayı emanet mi edecek, güvenecek mi, güvensiz mi olacak, hıyanet mi edecek, cinayet mi edecek, hıyanet etmeyecek mi? Bütün bunları karşıdaki adam belirleyemez. Allah belirler. Mesela karşıdaki adamın belirlememe özelliğini aleyhissalatü vesselam'da şöyle görmüştüm. Birinde İyice bunalmış ama sık boğaz olmuş, ne yapacağını şaşırmış Ebu Cehil. Gerçekten gelen haberleri anlıyor, biliyor, fark ediyor, manayı anlıyor aslında. Ne demek istediğini biliyor Peygamberimizin, ayetlerini anlama geliyor, biliyor aslında. Hatta hatırlar mısınız? Bir sabah güneş ışıklarıyla birbirlerini fark eden dört azılı kafirden biridir Ebu Cehil. Kınarlar birbirlerini, ne oluyor? Neden? Neden Muhammed'i dinlemeye geldiniz? Utanmıyor musunuz? Dercesine birbirlerine bakıyorlar. Ertesi gün ama yine aynı manzara. Bu sefer kesin söz veriyorlar. Artık kesinlikle gelmeyeceğiz diye. İşte bu Ebu Cehil. Meseleyi bilen Ebu Cehil birinde o kadar bunalıyor, o kadar mahvoluyor ki boğulacak hale geliyor ve aleyhissalatü vesselama yalvarıyor. Çek elini yakamdan Allah aşkına Muhammed diyor. Allah aşkına çek elini yakamdan, eğer yarın Allah'ın huzurunda ya Rabbi ben anlattım demeye mazeret beyanı içinse ısrarın, vallahi ben söyleyeceğim, billahi anlattı ya Rabbi diyeceğim, yeter ki sen sus diyor. Susacak mıydı böyle olunca? Yani Allah şöyle deseydi susardı. Kulum, ey Resulüm, Ebu Cehil denilen var ya hani, azgın. Neden azgın dedim? Alak suresinde öyle anlatılır da ondan Ebu Cehil. O azgın adam var ya, o tuğyankar adam, o tağutkar adam var ya, işte o adama git, sana yeter artık deyinceye kadar demene, anlatmana devam et, öyle deyince bırak deseydi Allah bırakırdı. Ya da kafana göre takıl, istersen devam et, istersen bırak dese yine bırakırdı. Ama Allah aleyhissalatü vesselama, dolayısıyla bize, onlar bırak dedi diye bırakmanız gerekmez ki, ben git diyorum size, devam diyorsa biz de devam etmek zorundayız. Öyle ya, birileri bizim programımızı belirlemeye yetkili değil ki. Sana ne arkadaş, karışma benim hayatıma, bırak beni, seni ne ilgilendirir, yeter artık, benim hayatım benim değil mi, sen bozma düzenimi deseler de öyle mi? Bak ben senin düzeninin bozulduğunu bilmiyordum. Böyle bir şey içinde burada değilim. Ama Allah bana git okuluma söyle, benden haber olsun, benim kitabımı okusun, Resulümün sünnetini öğrensin dedi diye geldim. Yani sen bırak anlamına değil de başla anlamına yalvarsan yine fark etmez. Taif'ten dönen peygamberime taş atanlar gibi taş atsalar ya da taş yerine gül atsalar, bütün insanlar destek olsa, ya da herkes engel olmaya çalışsa yine de Müslümana düşen devam etmektir ya, işte bu hadisten bir de bunu öğreniyoruz. Sana güvenen kimseye güven duygusu ver, güven. Tamam, o güzel iş yapıyor çünkü, ama sana hıyanet edene ise sen hıyanet etme. Çünkü senin hıyanet edip etmemen konusunda o adam yetkili değil, amirin değil. Senin Rabbin ve ilahın Allah'tır, o ne dediyse onu dinle. Ne dedi? اَدِّ الْاَمَانَةَ اِلٰى مَنْ اِتَمَنَكْ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكْ. Sana güvenen kimseye güven duygusu ver. Güven sen de ona. Emaneti yerine getir. Emanete hain olma. Emaneti onun istediği ama gerektiği gibi gerçekleştir. Fakat eğer sana hıyanet edecekse, eğer sana hain davranmışsa, sen ona hıyanet etme. Sen İslam'ın istediğini yerine getir. Hain olma. اِذَا اَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَاَكْرِمُوهُ. 34. haber. Bir toplumun şereflisi size geldiğinde ona önem veriniz. Bir toplumun değer verdiği birisi, bir topluma göre şerefli birisi, eğer gelmişse yanınıza ona özel önem veriniz. Neden öyle? Ama ona verdiğiniz özel bir önem bütün topluma verilmiş olmayacak mı? Öyleyse yeterince olsun. Herkes nasibini alsın bundan. Bir kavmin değer verdiği bir insan. Peki ama öyle problemli bir hadis ki, insanlar öyle bocalıyor ki bu hadisi görünce, peki ama diyorlar hemen, o kadar olumsuz örnekler varmış ki dünyada, hepsi gözümüzün önüne geliveriyor sanki, bir bir sıralıyor insanlar. Fakat hani bir grup vardı, bir cemaat, onlar bir adama öyle değer veriyorlar ki alabildiğine, yani hem de nasıl, sanki zannedersiniz peygamber makamına koymuşlar, tanrısal özellikler yakıştırmışlar. Şimdi o adam benim yanıma gelince ben ona değer verecek miyim? Evet, ben sanki bu hadisin bu anlama söylendiğini zannediyorum. Elbette peygamberimiz en iyisini bilir. Yani nasıl değer vereceğim? Ben de onu peygamber gibi kabul ederek mi? Haşa. Peki nasıl değer vereceğim? Tanrısal özellikler mi vereceğim ona? Allah'ın ortağı mı zannedeceğim? Diyelim bu kadar sapık bir toplumun sapık bir büyüğü geldi yanıma. Yahu Müslümanlar, anlamıyor musunuz? Sizin yanınıza gelmiş. Sizi adam yerine koymuş gelmiş. O büyük adam, o onlara göre kocaman adam. Değer vermeyecek misiniz? Mesela sizin peygamberiniz size bir mektup gönderseydi, dünyalar sizin olsundan daha fazla sevinmez miydiniz? Peygamberinizden size mektup geliyor, anlamıyor musunuz? Ama düşündünüz mü? Peygamberiniz Bizans'ın büyüğüne mektup gönderiyor, azimine. Peki yani neden değer veriyor peygamberimiz ona? Çok büyük adamdır diye mi? Hayır, onu büyük biliyorlar diye değil mi? Orduda herhangi birinden, hatta belki gariban birinden daha iyi olduğundan değil, elbette bunu biliyoruz. Ama konumu farklı, ama durumu farklı. Elbette ona farklı değer verilecek. Eslim teslem diyecek peygamberimiz. Müslüman ol hadi. Hadi Müslüman ol da kurtul. Hadi ama sen binlerce insanın Müslüman olmasının yolunun barikatı olma, engel olma, hadi bakalım diyecektir. Öyleyse bir toplumun şereflisi size geldiğinde, onunla karşı karşıya kaldığınızda ona değer veriniz. Mesela bir toplum büyük bildiği bir adamı arabasına binmek üzere uğurlarken arkadaşlar anlatıyor, İstanbul'da karşılaşmışlar. Şöyle arabanın kapısı açılmış, kapıya elini tutmuş, herkes sıraya girmiş, öpüyorlarmış. Bunlar da gençlik ya, 20-25'inde delikanlılar, kanları bile deli. Kenarda kıs kıs gülüyorlarmış yapılan hareketlere, yani sıra kapmaca oynuyorlarmış çocuk gibi, birbirinin önüne geçiyorlarmış, lütfen buyur diyorlarmış, işte bir çeşit manzara. Olsun, bunların gülmesi akabinde, arkasında nasıl 4-5 göz böyle yiyecekmiş gibi bunlara bir dönmüş ki, birdenbire ta iliklerine kadar ürpermişler ve hemen sırra kadem, bütün güçleriyle kaçmaya başlamışlar. Ne olur ne olmaz tabii. O iş, o tören orada bitince başlarına ne geleceğini hesaplamışlar elbette. Ama yakışmamış tabii. Demek ki bu hadisi bilmiyorlarmış. Ya orada olmalarının anlamı ne o zaman? Ne işiniz var sizin orada? Bunu anlatmak içinse güzel anlatın. Yani peki ama diyelim ki yeryüzünde insanların değer verdiği, değerli bildiği, yani onu yücelttiği, ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği için de kendilerinin Rabb'ı bildikleri bir ilah, bir tanrı adam varmış ya, tarihte yaşamış, Firavun denilen, Musa aleyhisselam zamanında bir adam, peki ona değer verelim mi, nasıl değer verelim? Allah bile bak, peygamberini göndermiş ona, özel değer vermiş, onun Müslüman olmasını istemiş, onun mazeretlerini bir bir bitirmek istemiş belki de, gel demiş Musa aleyhisselam Allah'ın emriyle, gel inat etme, bırak da adam ol, Müslüman ol, hidayete er, Rabbine yol bulalım demiş. İşte böyle değer verelim. Yani insanların Müslüman olmasını isteyelim. Güzelce anlatalım ama Allah'ın ayetleriyle gidelim. Peygamberin hadisleriyle gidelim. Müslümanca bir tavır içinde gidelim. Onlara bu anlamda değer verdiğimizi onlar da bilsinler. Yani onların kurtuluşunu, onların iyiliğini istediğimizi bilsinler. Gerçekten o zaman bizim görevimiz daha kolay ama şerefimiz daha büyük olacaktır. Çünkü karşıdaki adına dünyayı kaplayacak, ahirete intikal edecek bir hayır duygusu içinde gitmemiz elbette işimizi bu anlamda güzelleştirecektir. Bugün okuduğum hadisleri tekrar ediyor, sohbete son veriyorum inşallah. Çevrendeki komşularına iyi davran ki Müslüman olasın. Yolun, yordamın, gidişatın en güzeli peygamberlerin yoludur. Sen Allah'ın hakkını koru ki o da senin hakkını korusun. Eğer Allah'ın hakkını gözetirsen onu önünde yani yardımında bulursun. İç yüzünü araştırırsan küsüp terk edersin. İnsanlara mesafeli yaklaş. Sana güvenen kimseye güven duygusu ver. Sen de güven. Ama sana hıyanet edene ise sen hıyanet etme. Bir toplumun şereflisi size geldiğinde ona önem verin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.